Ayrım 16, sayfa 150. Al Capone, Gangsterler Kralı. John Cobbler. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek çabasında olan Torrio, belli başlı çetelerin liderlerine hem basit hem de karşı konulmaz bir teklif sunmaktaydı. Hemen hemen hepsi içki yapım ve dağıtımına şu ya da bu koluna el atmış durumdaydılar. Ama bu arada hırsızlık, kasa soygunculuğu, banka soygunculuğu, şiddet hareketleri gerektiren çeşitli kanunsuz işler yapmaktan da vazgeçmiş değildiler. Bu geleneksel aydınlıklardan edinilen kazanç, göze alınması gereken tehlikeler karşısında pek değersiz kalıyordu Torrio'nun iddiasına göre. Öte yandan içki yapım ve dağıtımı çok ufak bir riziko gerektirmesine karşılık herkesi kısa zamanda milyonlara kavuşturacak nitelikte bir işti. Bu nedenle bütün sermaye ve çabaların bu işe yöneltilmesi gerektiği inancındaydı kendisi. Görüşüne göre mutlak başarı sağlanması için gerekli en önemli şey, bütün şehri kapsayan ve bölgesel dokunulmazlık ilkesine dayanan bir örgütün kurulmasıydı. Belli bir bölge içine kalan meyhane, kabare ve genel evlerin yabancı kaynaklardan içki satın alması kesinlikle yasaklanacaktı. Herhangi bir çetenin kendisine ait olmayan bir bölgeye el atmaya kalkması, kamyon kaçırma gibi işlere girişmesi halinde hakkına saldırılan bölge lideri bütün öteki çeteleri kurala aykırı davranan çeteyi cezalandırmaya çağıracaktı. Herhangi bir çete özel bir bira ya da viski imalathanesi kurmak ya da işletmek isterse, ki bazıları istiyorlardı, bunu yapmakta serbest olacaktı. Bunu yapmak istemediği takdirde herkes fıçısı 50 dolardan olmak üzere birayı Torrio temin edecekti. Bölgeler arası anlaşma ya da anlaşmazlıkları ayarlamak, çözümlemek işini de gene Torrio üzerine almaya hazırdı. Böylece dövüşe alışkın, dövüşe hevesi 1000 kadar kabadayıyı kendi kontrolü altına almış olacaktı. Çete liderleri planı kabul ettiler. Bazılarıyla ikili anlaşmalara da girdi Torrio. Örneğin içki alışverişinde O'Banion'un uzmanlaştığı kol, Kanada'dan kaçak viski getirtip derecesini azaltarak Chicago'da dağıtmaktı. Ancak müşterileri istediği takdirde birada bulundurması gerekiyordu. Yoksa adamlar başka bir satıcıya gidebilirlerdi. Öte yandan Torrio yalnız birayla uğraşmayı yeğ tutuyordu. Çalışanların içkisiydi bira. Chicago'nun en tutulan içkisiydi. Perakende satış fiyatı düşük olmakla birlikte o kadar çok içiliyordu ki sürümden büyük kazançlar bırakıyordu. Ama şehirdeki meyhanelerinde, banliyödeki genel evlerinde satılmak üzere viskiye de ihtiyacı vardı Torrio'nun. Bu nedenle İrlandalı ile İtalyan karşılıklı antipatilerini bir yana bırakarak birbirleriyle alışveriş yapmak üzere anlaştılar. Genna'lar da birayla hiç mi hiç ilgilenmiyorlardı. İstedikleri tek şey küçük İtalya'daki ev imbiklerini rahat rahat işletebilmek ve elde edilen alkolü pazarlamaktı. Onların küçük İtalya krallığını tanımaya söz veren Torrio, kendi bira kamyonlarının Genna bölgesinden rahat rahat geçebilme olanağını kolayca sağlayabildi. Gangsterler diyarında bir barış havasıdır esmeye başladı. Herkes bol para kazanıyordu. Torrio ile ortakları ellerindeki 5 milyon dolarlık hazır fabrikalar ve yaptıkları 25 milyon dolarlık yatırım sayesinde yılda 12 milyon kazanabilmekteydiler. Derken 1923 yazında Spike O'Donnell Joliet cezaevinden çıkıp geldi. Yıllardır Torrio'nun küçültücü davranışlarına zor dayanmış olan Güney kesim O'Donnell kardeşleri liderlerine yeniden kavuşunca isyan bayrağını çektiler. New York'tan da bazı kabadayılar, özellikle Harry Hassmiller adındaki vahşiyi getirterek çetelerini genişlettiler. Torrio'nun bira kamyonlarını kaçırmaya, gerek Torrio'nun gerekse Saltis McErlane çetesinin bölgelerine bira satmaya koyuldular. En başarılı bira satıcıları sporcu George Butcher ile George Megan idi. Bunların uyguladıkları satış sistemini ilk Spike O'Donnell icat etmiş, kısa zamanda bütün çeteler kullanır olmuşlardı. Yapılan iş şuydu. Meyhanenin birine giren satıcı gözlerini meyhane sahibinin gözlerine diker ve sakin bir sesle bundan böyle birazını o Donald kardeşlerden alması gerektiğini bildirirdi. Kabul etmeyenin başına gelecekleri söylemelerine bile gerek yoktu. Ne kendisinde ne de dükkanda hayır kalmayacağını bilirdi meyhaneci. Satıcının yalnızca yoksa demesi yeterliydi. Ve bu sözcük Butcher ya da Megan'ın dudakları arasından çıktı mı işiteni tir tir titretirdi. Eylül ayı geldiğinde O'Donnell çetesi güney ve güneybatı kesimlerinin en derinliklerine kadar ulaşabilmişlerdi. Derken artık Torrio'nun ortaklarından olan Saltis McErlane çetesi bira savaşının ilk atışını yaptı. 7 Eylül gecesi yağmur altında yola çıkan Butcher, Megan, Walter, Steve ve Tommy O'Donnell, yanlarında Joliet cezaevinden yeni çıkan Jerry O'Connor olduğu halde Jacob Gates'in 51. sokak 2154 numaradaki meyhanesine ikinci kez geldiler. İlk gelişlerinde Gates onlardan biri almayacağını söylemekle kalmamış, barmeni Nick Gorioski'nin yardımıyla iki satıcıyı yaka paça meyhaneden dışarı atmıştı. Bu gelişlerinde Steve O'Donnell meyhaneciye son bir fırsat tanımak niyetinde olduklarını belirtti. Gates onlarla iş yapmayacağını bir kez daha tekrarladı. O sırada barın ardında durmuş, Gorisco ile birlikte yarım düzine kadar müşteriye servis yapmaktaydı. Üzerine saldıran kardeşler adamı barın öteki köşesine kadar sürüklediler ve ellerindeki coplarla kafatasını yardılar. Yardıma koşan Gorisco'yu da bayılttılar. Kızışmışlardı ya bir kere hızlarını alamayıp o civarda Torrio'dan biri almaya devam eden 5 meyhaneyi daha bastılar. İçeride ne buldularsa kırıp döktüler. Karşı koymaya kalkanları bir güzel dövdüler. Sonunda ahbap oldukları bir meyhaneye South Lincoln sokağında Joe Krepka'nın yerine gidip iki tek atmaya karar verdiler. Burada Spike O'Donnell da katıldı kardeşlerine. Bütün bunlar olup biterken McErlane'in 3 gorili başlarında Danny McFall olduğu halde kardeşlerin her adımını izlemekteydiler. Belikiler Klepka'nın barına yaslanmış susuzluklarını gidermeye çalışırlarken bu üçü rüzgar gibi daldılar kapıdan içeri, tabancalarını çekmişlerdi. Orada bulunan müşterilerden birine sonradan verdiği ifadeye göre eller yukarı diye bağırdı McFall ve Steve O'Donnell'ın başından aşan bir kurşun sıktı. 4 kardeşle yanlarındaki arkadaşları çil yavrusu gibi dağıldılar çeşitli kapılardan. Yalnızca Jerry O'Connor biraz ağır davrandı, yakalandı. McFall namlusunun ucunda tutsak olarak bekletti onu. Derken McErlane kendisi göründü. Gri yağmurluğunun altında namlusu kesilmiş bir çifte taşımaktaydı. McFall'ın fısıltıyla söylediği birkaç sözden sonra yeniden dışarı çıktı kırmızı suratlı şişko gangster. McFall elindeki tabancayı da işaret ederek O'Connor'a önden dışarı çıkmasını söyledi. Kaldırıma çıktıkları an McErlane tüfeğini O'Connor'ın başına dayadı ve kafasını uçurdu. 10 gece sonra Butcher ile Megan birbirine takılmış iki kamyon birayla birlikte Chicago'nun birkaç kilometre güneyindeki bir şehirler arası yolda ilerlemekteydiler. Ellerinde tüfek bulunan iki adam yolun ortasına atlayarak kamyonu durdurdular. İçeridekileri aşağı indirttiler. Karşı yönden gelmekte olan bir arabanın farları bu sahneyi aydınlattı. Soyguncular arabayı durdurmak üzere haykırdılar ama fena halde korkmuş olan şoför hızını arttırdı ve arkasından atılan yüzlerce kurşuna rağmen kurtulabildi. Adamın daha sonra verdiği ifadeyi değerlendiren polis, yol kesen iki adamın McErlane ile Danny McFall olabileceğinden kuşkulandı. Ertesi sabah iki bira satıcısının cesetleri yol kenarında bir hendeğin dibinde bulundu. İkisinin de elleri arkadan bağlanmış, yedikleri tüfek kurşunlarının etkisiyle başları neredeyse gövdelerinden ayrılmıştı. Aralık ayında aynı şehirler arası yol üzerinde Macker Lane ile Walter Stevens olduğu tahmin edilen bir arkadaşı, o Donald'ın iki kamyon şoförünü daha, kısa William Egan ile Morris Keane daha yakaladılar, sarıp sarmalayıp arabalarına attılar. Tek yönlü bir gezintiye çıkıp da sağa dönen pek ender adamlardan biri olan Egan olayı şöyle anlatıyor. Biraz gittikten sonra arabayı süren herif elinde tüfek olana ne zaman temizleyeceksin bunları diye sordu. Şişko herif güldü, şimdi hallederim o işi dedi. Elindeki tüfekle oynayıp duruyordu. Neyse birazdan dönüp tüfeği Keane'e nişanladı. Hiçbir şey demedi ha, küt diye ateşledi tüfeği. Sol tarafına güm diye oturdu Keane'in. Vuruşun etkisiyle öte yana doğru yuvarlandı. Şişko ikinci defa sağ yanına doldurdu kurşunu. Sonra tüfeğe yeniden kurşun koydu, bir daha ateş etti, gene Keane'e. Derken bana doğru doğrulttu silahı. Haydi senin işini de bitirelim bari dedi. Der demez de sol yanıma sıktı kurşunu. Bir canım yandı ki o kadar işte. Baktım yeniden dolduruyor tüfeği. Aynı yerden vurulmayayım diye çaktırmadan yan döndüm. Bu sefer bacağıma isabet etti kurşun. İkincisini de suratımın ortasına attı. Arabanın dibine yuvarlandım. Ama Şişko işimizin bittiğinden emin değildi herhalde. Morrie'ye iki kurşun daha sıktı. Bir tane de benim, nah bu yanıma. Derken herif arabanın arkasına bizim yanımıza atladı. Keane'i yakaladı. Kapıyı açtığı gibi bir tekmeyle Morrie'yi yola yuvarladı. Arabanın sesine bakılırsa 50'den fazla yapıyorduk. Sıranın bana geldiğini çaktım tabii, tutup kapıya sürüklediğinde beni atlamaya hazırlandım. İtti, yolun kenarındaki bir hendeğe kadar atabildim kendimi. Omuz üstü düşmüşüm, yuvarlandım durdum, hiç durmayacağım sandım. Kendimi kaybetmişim o ara. Ayıldığımda bir su birikintisinin ortasında yatıyordum. Çevrem buz tutmaya başlamıştı. Gökyüzü kıpkızıldı, güneş doğuyordu anladığım kadarıyla. Güç bela yola çıkıp penceresinden ışık görünen bir köy evi buluncaya kadar ilerledim. Torrio'nun kurduğu koalisyonla başa çıkacak güçle değillerdi o Donald kardeşler. Çetenin üyeleri birer birer dökülmeye başladılar. Önce gene bir nakliyatçılarından Phil Corrigan kamyonunun direksiyonunda vurularak öldürüldü. Sonra Walter O'Donnell ile New York'lu kabadayı Harry Hess Miller, Saltis McErlain çetesiyle vuruşurken can verdiler. McErlain yeni edindiği Thompson makinalı tabancasını ilk kez Spike O'Donnell üzerinde denedi. 25 Eylül 1925 günü 63. sokakta Western Caddesi'nin köşesinde dikilip durmakta olan Spike'a arabasının penceresinden ateş açtı. Makineliği doğru dürüst kullanmasını bilmediği için bir tek kurşun bile isabet ettiremedi. Bu sırada Thompson polisin de hemen hiç tanımadığı bir silahtı. Öyle ki Spike'ın önünde durdu, dükkanın çeşitli yerlerinde açılmış olan kurşun deliklerinin ya bir tüfek ya da otomatik bir yivli tüfek tarafından açılmış olabileceğini düşündüler. Bir ay kadar sonra McErlain yine aynı yerde Spike'ın arabasına makineliyle ateş açarak kardeşi Tommy'yi yaraladı. Sonunda savaş meydanını terk etmek zorunda kaldı Spike. Düşman 10 kez öldürmeye kalkmıştı kendisini, 2 kez de yaralamıştı. Hayatın birbirini izleyen bir kurşunlar dizisi haline geldi dedi, eski matrak tavırlarını takınmaya çalışarak. Bana atılıp da isabet etmeyen kurşunların sayısı 1000'i aştı. Profesyonel hedef diye kiralayacağım kendimi bu gidişle. Ve Chicago'dan ayrıldı ve 2 yıl geri dönmedi. O Donald'lara karşı zafer kazananlar kanun adamlarını da yenilgiye uğratmayı başardılar. O Donald çetesinin 5 üyesini kendi eliyle öldürmüş olan McErlain yalnızca Morrie Keane'in öldürülmesi dolayısıyla gözaltına alındı. Gözaltına alındığı yerde her zaman kaldığı otelden başka bir yer değildi. Eyalet savcısı Robert E. Crowe'un emriyle gözaltına alınmıştı ama bir başka emirle serbest bırakıldı. Kamuoyunun baskısı karşısında büyük jüri araştırması istemek zorunda kaldı Crowe. Aylarca süren karışık işlemlerden sonra eyalet savcı yardımcılarından biri davayı iptal ettirmeyi başardı. Butcher Megan çifte cinayetinin failleri olarak McErlay ile Danny McFall hakkında da kovuşturma açtırdı Crowe. Bu dava da iptal edildi. McFall hakkında Jerry O'Connor cinayetinin sanığı olarak üçüncü bir kovuşturma açıldı. Kefaletle serbest bırakılan McFall ortadan kayboldu. Bazı görgü tanıkları bira savaşı cinayetlerinden birkaçında Al Capone'un da olay yerinde bulunduğunu söyledilerse de bunların hiçbiri sorgu yargıcı karşısında tekrarlayamadılar bu ifadeyi. "Ben kullanılmış eşya ticareti yapan kendi halinde bir adamım" diye karşılık verdi polislerin sorularına. Hayatta kalan O'Donnell'ler ile emniyet müdürlüğünde yüzleştirildiğinde ise yeraltı geleneklerine uyan kardeşler Capone'un cinayetlerle ilişkisi olup olmadığını bilemediklerini söylediler. Ancak daha sonraki bir soruşturma sırasında öfkeden kendini kaybeden Spike O'Donnell Capone'un suçlu olduğunu ifade eden şu sözleri sarf etti. "Adam gibi ortaya çıkıp erkekçe dövüşmeyi göze alsa o Capone denilen iti yumruklarımla gebertirim ben." 16. ayrımın sonu. Sayfa 157.